Herkese merhabalar. Bugün yine başka bir meslektaşımla, çok değerli dostumla da diyeceğim, bir arkadaşımla aynı zamanda yine bu ara böyle gidiyoruz. Benim için de çok keyifli oluyor. Bir bölüm daha çekeceğiz. Çekiyor olacağız aslında. Biz bunu Nisan'ın ortasında çekiyoruz. Siz de umarım yakın zamanda bu bölümü dinliyor olacaksınız diye dinleyicilerimize. Kimle birlikteyim? Önce onu tanıtayım, sevgili konuğumu. Batuhan Şar hocamla birlikteyim. Batuhan hocam Yeditepe'de hem doktor adayı hem de araştırma görevlisi. Hoş geldin hocam.
Hoş bulduk Erman Hocam.
Hocamla epeydir bunu planlıyorduk. Hatta Furkan hocam da katılacaktı bize. Onunla da başka bir bölüm çekeceğiz beraber. Aslında beraber olup hani bir sohbet şeklinde de yapacaktık. Furkan hocam rahatsızlığı sebebiyle onu biraz daha öteledik. Onunla da yapacağız inşallah yakın zamanda. Şimdi Batuhan hocamla benim çok uzun zamandır istediğim bir de planladığımız bir konuyu konuşuyor olacağız. Bu da komplo teorileri. Hayatımızın veya hatta çalıştığımız uluslararası ilişkiler alanında, siyaset bilimi alanında değil mi hocam? Yani bayağı merkezde olan bir konu her şeye dokunuyor. Ben duygular çalışıyorum mesela biliyorsun. Duyguları bile çok yakından etkileyen bir alan. Politik psikolojiyle değil mi? Çok temas halinde seninle konuşurken ona da değiniyorduk. O yüzden hiç uzatmadan dilersen hani sohbetimize başlayalım. Ben direkt sana senin güzel çıkardığın akıştan şeyi sorayım hocam. Yani komplo teorileri nasıl gelişti? Tarihi nedir bu işin? Nasıl başladı, nasıl evrimleşti? Ve bugün geldiğimiz noktada komplo teorilerinde neredeyiz? Nerede duruyoruz? Onu sorayım sana.
Erman Hocam, öncelikle programa geldiğimizden çok memnunum. Başından beri takipçinizim, dinleyicinizim. Çok teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Bu komplo teorileri konusunda aslında şunu söyleyebilirim. İnsanlık tarihinin başından itibaren, yani toplumun başından itibaren, toplumun olduğu yerde biz komplo teorileri görüyoruz. Yani ne zaman bir yerde bir topluluk oluşuyorsa, ne zaman bir siyaset evriliyorsa, ne zaman bir güç ilişkileri varsa komplo teorileri gayet yaygın. Yani tarihe baktığım zaman antik dönemden itibaren komplo teorileri var. Yani bir antik dönemde Roma'da komplo teorilerini sıklıkla görüyoruz. Yani komplolardan bahsettiğimiz zaman zaten herkes Brutus ve Sezar'ın hikayesini bilir. Ama bir de komplo teorileri. Burada İmparator Neron'a dair komplo teorileri çok fazla var Roma'da. İmparator Neron o zamanlar şey yaptığını görüyoruz. Hani, bir ayaklanma sırasında intihar ediyor. İntihar ettikten sonra çoğu kişi diyor ki Neron aslında ölmedi, geri dönecek. Geri dönüp bizi kurtaracak, Roma'yı tekrardan devralacak gibi komplo teorileri var. Antik dönemden sonra biraz daha orta çağa baktığımız zaman gene komplo teorileri kendini gösteriyor ama bu modern dönemdeki gibi değil. Bu cadı avları var. Herkes orta çağda aşinadır. Bu cadı avları da aslında bir komplo teorisi. Gene bu komplo teorilerini dini motiflerle süsleyip hani topluma zararlı olabileceklerini düşündükleri insanları bu cadı avı sayesinde elimine ediyorlar bazı grup. Bu komplo teorilerinden de gene bu şekilde orta çağda bahsedebiliriz. Ama bu popüler anlamda günümüzde de gördüğümüz hani ilk bu bir arkada bir gizli bir örgüt var mantığı genelde Cizvitlerden başlıyor 1500'lerden itibaren. Bu Cizvit dediğimiz örgüt de aslında bu Katolik Kilisesi'nin bir gizli örgüt olduğu varsayılıyor. Bu gizli örgüt Protestanlarla savaşta çok etkili kullanıldığı düşünülüyor. Yani Cizvitlerle artık biraz daha arkada gizli bir örgüt var mantığı oturuyor. Ama bu tabii ki de şimdi günümüzde gördüğümüz gibi hani küresel güçler bağlamında değil, Protestan Katolik Savaşı'nda var. Yani 1500-1600'ler hep böyle bir dini motiflerle komplo teorileri devam ediyor. Cizvitlerden sonrasında ise bu 1600'lerden 1700'lerden itibaren artık bu dini motiflerden biraz daha küresel güçlere geçiyor komplo teorileri. Yani biraz daha artık yerelden küreselleşen bir komplo teorilerimiz var. Hatta daha çok Avrupa'ya yayılıyor. Yani Cizvitler dinler arasıydı ve 1700'lerle beraber artık Illuminati var. Yani Illuminati üzerine komplo teorileri var. Illuminati aslında küçük bir örgüt. Hani Almanya'da, Bavyera'da çıkan küçük bir örgüt. Ama bu örgüt hatta o kadar çok büyük bir konu haline geliyor ki Fransız devriminin arkasında bile Illuminati olduğuna dair komplo teorileri var. Zaten bu Illuminati'nin çıkışı ve artık küresel gizli örgütlerin var olduğu düşüncesiyle beraber bu komplo teorilerin mevzusu biraz daha farklı hale geliyor ve Fransız devrimiyle beraber artık bir komplo teorisi endüstrisi dünyada kurulmaya başlıyor. Neden? Çünkü Fransız devriminde bu evrensel barış ilkesi çoğu insan tarafından, çoğu kişi tarafından bir alt metin olarak düşünülüyor ve evrensel barış kullanılarak devrimcilerin dünyayı kontrol edeceğini düşünüyor. Bu mantıkla beraber iki tür var zaten Fransız devrimi bildiğimiz. Hani kralı destekleyenler, devrimi destekleyenler var. Ama baktığımız zaman bu Fransız devriminden sonra devrimcilerin gizli bir amacı olduğunu söylüyor bu kralı destekleyenler. Ve bunun dünyayı kontrol etmek ve bunun arkasında gizli bir küresel elit olduğunu söylüyor. Yani Fransız devriminden sonra artık daha da Avrupa'yı aşan bir komplo teorisi endüstrisi var. 1900'lere kadar 1800'lerde bu Illuminati mantığı ve aydınlanmacı mantığı çok fazla etkin. Hatta Assassin's Creed oyunlarını oynayanlar da bilir. Oyunlarda da sıkça bahsedilir. Yani Fransız devrimini gizli bir örgüt düzenledi. Amerika'daki devrimi de. Yani bu komplo teorileri artık küresel bir manaya geliyor. Amerika'dan Fransa'ya ve bütün dünyaya taşınıyor. Hatta o dönem Masonların da ortaya çıkmıyoruz. Yani Masonları da bu komplo teorisi bağlamında suçlayan metinleri görürüz. 1848 devrimini Masonların organize ettiğini söyleyen metinler var. 1900'lere geldiğimiz zaman biraz daha artık bir küresel gizli bir elit olduğuna dair fikirle beraber biraz daha Yahudiler daha fazla dünya sahnesine çıkıyor. Artık 1903'te yayınlanan bildirgeyle beraber hatta Balfour Deklarasyonu'nda bilir Filistin ve İsrail mücadelesini bilen dinleyicilerimiz. Bundan sonrası biraz daha hani Yahudileri merkezine alan ve Yahudilerin gizlice bu Masonlarla, İllüminati'yle ortak çalışarak dünyayı işgal etmek istediğini söyleyen komplo teorileri geliyor. Ki zaten bu da İkinci Dünya Savaşı'nı sıklıkla görüyoruz. Hitler'in ve diğer Nazilerin ele aldığı komplo teorileri buna dair. Ki bu da zaten gelecekte Yahudi soykırımına doğru da ilerleyen bir süreç oluyor. İşte bu şekilde yerelden küresele doğru ilerleyen bir komplo teorisi süreci var. Bunu sık sık 20. yüzyılda da görüyoruz zaten. 1900'lere geldiğimiz zaman artık 1900'lerin ikinci yarısında McCarthy dönemi var Amerika'da. McCarthy burada hani Amerika'nın Çin'i bırakmasında yani Çin'in komünizm ve kaybolmasında Amerika'nın içindeki gizli düşmanların sebep olduğunu düşünüyor. Ve Amerika'da büyük bir paranoya çağı başlıyor. Herkes birbirine sen komünist, hayır o komünist diye suçlamaya başlıyorlar. Ve baktığımız zaman o dönem artık biraz daha dar bir elit suçlanıyor. Yani diyor ki McCarthy ve onun destekçileri. Amerika'da gizli bir elit var. Bu gizli bir elit tarafından Amerika yönetilmeye çalışıyor. Amerika'yı amaçları yönetip işte dünyayı ele geçirmek ve böylelikle düşüncelerini yaymak. Hani McCarthy döneminde bu algı artık hani gizli bir elitin bütün dünya yönettiği algısı Amerika'da da çok çok daha güçlü. Ve artık Soğuk Savaş'tan sonra gördüğümüz üzere hemen hemen her yerde böyle bir algı oluşuyor. Yani artık komplo teorileri biraz daha yerelden küresele gidiyor. Özellikle 11 Eylül'den sonra hemen hemen herkes şey düşünmeye başladı. Ya şu işin arkasında derin devlet var. Bu işin arkasında derin devlet var. Yani geniş tabanlı olarak insanlar artık her şeyde bir komplo aramaya başlıyorlar. Ve bütün bu komplo teorilerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani daha da baktığımızda son 10 senede bu küreselleşen komplo teorisi mantığı çok daha güçlü. En son Amerikan seçimlerinde QAnon'u gördük. QAnon komplo teorilerine baktığımız zaman da bunu biraz daha anlatayım QAnon komplo teorisinin ne olduğunu. Amerika'da gene gizli bir örgüt var. Gizli bir elit örgüt. Zenginler tarafından oluşturulan. Ve bunlar çocuk istismarı düzenliyorlar. Bu çocuk istismarının arkasında olan bir örgüt aynı zamanda amacı dünyayı yönetmek. Aynı mantık. Gene ta Cizvitlerden gelen bu mantık günümüzde çok etkili ve sadece Amerika'da değil, bütün dünyada etkisini gösteriyor. Artık bütün dünyada benzer komplo teorisi örüntüleri görmeye başladık.
Bu
Mesela
Pizzagate skandalı olarak biliniyordu, değil mi? Oraya bağlanıyordu o iş.
evet, Türkiye'de daha çok Pizzagate diyebiliriz. Zaten Pizzagate de başlayan bir süreç 2016'da. Orada hani bir pizzacının arkasında çocuk istismarı olduğu iddiası var. Sonra büyüyor büyüyor internette. 2020'de bu kongre saldırısına kadar, 2020'deki bu kongre saldırısına kadar giden bir süreç var. Yani bu QAnon sadece bir tanesi evrensel artık küresel komplo teorilerinden. Bu LGBT üzerine komplo teorilerini de artık küresel görüyoruz. Yani Amerika'da başlayan bir süreç, yani LGBT üyelerinin topluca bir şekilde insanların değerlerini bozmaya çalıştığını düşüncesi var bu komplo teorisinde. Bu sadece Amerika'da değil. Yani geçenlerde Macaristan seçimlerinde çok fazla kullanıldı. 2023 Türkiye seçimlerinde aktif olarak kullanılan bir komplo teorisiydi. Yani artık komplo teorisi sadece yerelde kalmıyor. Bir yerden başlayan komplo teorisi küresel olarak yayılıyor. Ve çok daha geniş çaplı bir komplo teorisi endüstrisi var. Yani günümüzde bundan bahsedebiliriz.
Hocam çok güzel, yani çok kapsamlı bir giriş oldu. Buradan dediğin çok fazla manşet var yayına dair. O yüzden örneklerle de aslında geldik burada. Yani Türkiye'ye de geçelim istersen, senin de hazırladığın akıştan. Yani çünkü Türkiye'de senin verdiğin örneklerin aslında hani yerelde ve genelde belki de çok fazla temsilinin olduğu bir örnek. Burada işte Sevr sendromu yazmıştım mesela, işte bir dindarlık meselesi var. Gezi Parkı döneminde yayılan işte hep bir görünmez el, dış güçler, işte şey var, diskorsu var, bir söylemi var vesaire üretilen. Dolayısıyla istersen Türkiye'ye gelelim ve Türk siyasetinde komplo teorilerinin yeri nedir? Türkiye'ye özgü bir hani komplo teorisi zihniyeti var mı? Yoksa Türkiye'de dünya ile çoğu noktada örtüşüyor mu? Bu konuda ne dersin hocam? Sen de epeydir bu konulara kafa yoruyorsun. O yüzden bir de senden Türkiye'yi dinlemiş olalım.
Yani hem ülkede yaşamış olmanın verdiği bir şey var hem de yani Türkiye gerçekten komplo teorisi konusunda bence çok yani şansına münhasır bir özel örnek. Çünkü baktığımız zaman yani Türkiye'de inanılmaz bir komplo teorisi endüstrisi var. Bu kavram burada Doğan Gürpınar Hoca'dan geliyor. Yani sık sık kullanılır gerçekten de çünkü belli kesimler sosyal medyada ve televizyonda bu komplo teorilerini kullanarak hem prim yapıyorlar hem de gerçekten de bunlara inanarak yayıyorlar. Yani bu Türkiye'de de çok fazla yaygın. Hatta şunu şöyle söyleyebilirim. Hani son anketlere bakıldığı zaman YouGov'un Türkiye'de yaptığı nüfusun %36'sı 11 Eylül'ü Amerikan Derin Devleti'nin yaptığını yorumluyor. %36 çok önemli bir rakam. Yani üçte birden fazladan konuşuyoruz. Hani düşündüğümüz zaman 30 milyona yakın bir rakam gibi bir şey çıkıyor. Tabii anketler şaşabilir ama yani sadece bu 11 Eylül komplo teorisi değil. Diğer komplo teorilerine baktığımız zaman da çok net bir şekilde görüyoruz ki Türkiye'deki insanların çok yüksek bir komplo teorisi inancı var. Yani komplo teorisine inanmaya meyilli insanlar. Tabii hani bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde biraz bakarak anlayabiliyoruz. Hani burada küreselleşen bir komplo teorisi endüstrisinden bahsettim. Hani Türkiye'ye baktığımız zaman da bu Türkiye'deki komplo teorinin iki ayağı var. Birincisi ulusalcılıktan geliyor. Yani ulusalcılıktan kastımız milliyetçilikle örüntülü. Çok uzun süre boyunca hani bu Türkiye'deki etkin olmuş bir ideolojiden bahsediyoruz. Özellikle 2000'lere kadar. Ulusalcılıktaki bu komplo teorisi inancının ana sebebi de Sevr sendromu. Yani Sevr sendromu da burada sürekli olarak Türkiye'nin işgal edileceği korkusu. Hani 1920'lerden kalan bizim bir korkumuz var. Bizim topraklarımızı batılı güçler işgal edecekler. Ve bu hala daha etkin. Ve bu Sevr sendromu sürekli olarak ulusalcı zihniyeti tetikliyor. Onlar da sürekli olarak bir düşman arama halindeler. Sürekli bir paranoya halinde. Kim bizi işgal edecek? Batı mı saldıracak? Çin mi çalacak? İçimizde mi hain var? Sürekli düşünerek bu komplo teorilerini biraz daha besliyorlar. Hani özellikle bakıldığı zaman bazen yalancı tarih yazımıyla bunu yapıyor. Çünkü geçmişte baktığımızda bir hani televizyonları açtığımız zaman sık sık görürdük eskiden. Yani öyle şeyler vardı ki işte ilk insanlar Türktür, Sümerler Türktür gibi mantıklarla hani hem kendi milletini yüceltmek amacıyla ama hem de bu komplo teorisini beslemek amacıyla yapılanlar. Bu ulusalcılık önemli bir şekilde komplo teorilerini Türkiye'de besleyen bir etmen. Hatta Türkiye'de o kadar güçlü ki uzun süre boyunca bu eğlence sektöründe de vardı. Kurtlar Vadisi bunun en güzel örneği. Yani tabii ki de belki de bu komplo teorileri her zaman yanlış olacak diye bir şey değil. Belki de dizide anlatılanlar doğru da olabilir. Onu hiçbirimiz bilemeyiz. Ama Kurtlar Vadisi dizisindeki o komplo teorisi anlatımı o kadar güçlüydü ki artık Illuminati'den o kadar farklı yerlere gitti ki olayı en son hatırlamıyorum. Sanki uzaya kadar çıkıyorlardı. Yani uzaylılar bile Türkiye'yi işgal etmeye çalışıyordu sanırım.
Tam olarak dünkü bu İran, tabii biz bunu dediğim gibi 15 Nisan'da çekiyoruz yayını. Yani dünkü İran saldırısı, özellikle hafta sonu yayılan hani İran saldırısından sonra da Kurtlar Vadisi'ndeki o İran-İsrail sahnesi Instagram'da ne kadar fazla paylaşıldı, bu bile bir örnek değil mi?
Yani hep sanki bir gizli bir güç var ve her şeyi o yapıyor. Yani sanki biz burada yani uluslararası ilişkiler çalışan hocalarım daha iyi bilir. Hani sanki arkada farklı bir şey yoktu. Hani burada çalışan hep gizli bir örgüt bir şeyleri bir şekilde ayarlıyor. Böyle hep Ortadoğu'da kartlar yeniden biri dağıtıyor gibi bir düşünce var. Bu paranoyadan geliyor. Yani ulusalcı zihniyet bunu besleyen etmelerden bir tanesi. Hatta Büyük Ortadoğu Projesi de bunlardan bir tanesi. Büyük Ortadoğu Projesi fikri belki de gerçek bilemiyoruz ama çok uzun süre boyunca Türkiye'de bahsi geçti ve çok uzun süre boyunca bu Batı karşıtlığıyla beraber, özellikle Amerikan karşıtlığıyla beraber çok güçlü bir şekilde Türkiye'de yerini aldı. Onun yanında ikinci ayağı da Türkiye'de komplo teorilerinde dindarlık var. 1950'lerden sonra bu iki farklı uç gibi, bir taraf ulusalcılıktan komplo teorisi sürekli olarak etkinken diğer tarafta da dindarlık var. Onlar da sürekli masonların, işte farklı burjuvazi sınıfların İslami değerleri hedef aldığını düşünüyor. Nasıl ulusalcılar devletin yani sun bütünlüğü hedef alındığını düşünürken, dindar kesimde gayet net bir şekilde burada dini değerlerin hedef alındığını ve Türkiye'nin dinsizleştirilmeye çalıştığını. Abdülhamid'in Yahudiler tarafından Yahudiler tarafından Abdülhamid'e darbe yapıldığını düşünenler var. Ve hani bu dindar kesimlerin çok inandığı komponist bu Lozan Anlaşması mevzusu. Nasıl Lozan ulusalcılar için bir kutsalken dindarlar için ise Lozan bir ihanet. Bunu da şöyle komplo teorilerinde düşünüyorlar. Lozan Anlaşması imzalanırken bir tane haham orada Lozan Anlaşması imzalarken Türkiye heyetiyle beraber gitmiş. Ondan dolayı Yahudiler Lozan Anlaşması'nda bilerek hilafeti kaldırmak için oyun oynamış. Hatta sonra Kadir Mısıroğlu'nun açıklamaları var, Mısıroğlu'nun. Çok sık bir şekilde hani bu Lozan ihanet olarak söyleniyor ki zaten bu dinler kompetisyonunda belki Facebook'ta eskiden olan dinleyicilerimiz hatırlar. Çok sık bir şekilde Atatürk'e de dağıtıyorlardı. Hani Atatürk aslında Yahudi diyorlardı. İşte hatta bir tanesinde vardı, Atatürk, gerçek Atatürk öldürüldü. Sonrasında onun yerine Yossi Kuan diye bir adam koyuldu. Bu adam niye gülüyor diye komplo teorileri yayılıyordu ve çok fazla dindar kesimden buna inanan insan vardı. Yani bu iki ayak Türkiye'de çok önemli. Ve Gezi Parkı'ndan beri şunu görüyoruz. Bu iki kesim daha çok birbirine birleşerek artık komplo teorisi üretiyorlar. Yani daha öncesinde bu Lozan'la ilgili komplo teorilerine ulusalcı kesim inanmazken son 10 senede Lozan'ın 2023'te biteceğini Türkiye'de çok fazla insan inanmaya başladı. Yani o oranda %30'ları aşmıştı. Yani 2018'de bile, 2019'da bile 4 sene sonra çoğu insan Lozan'ın biteceğini düşündü. Yani Türkiye'de komplo teorileri açısından bir birleşim var. Hem dindarlar hem de ulusalcılar, yani milliyetçi kesim ortak bir şekilde artık beraber komplo teorilerine inanıp bunların yayılmasına sebep oluyor. Ve hani bunun sebepleri tabii ki de çok çeşitli olabilir. Yani bir numaralı sebebi hani 2010'lardan beri Arap Bağı'yla beraber bir stabil olmayan bir bölgede yaşıyoruz. Ve bu da korkuyu arttırmış olabilir. Artık bu komplo teorinin yayılması tabii dindarlık, milliyetçilik de beraber biraz da bu batıdan gelen korku var. Yani batı karşılığı da Türkiye'de arttı. Son 10 sene sürekli kutuplaşmanın artmasıyla beraber. Yani bununla beraber artık böyle son 10 senede biraz daha bir birleşim görüyoruz. Dindar ve milliyetçi komplo teorilerinde. Son olarak bir de küresel komplo teorilerinde artık sık sık biz devralıyoruz ve inanan çok insanlar var. Hani bu COVID-19 komplo teorilerinde çok fazla inanılıyordu dünyanın her yerinde olduğu gibi. LGBT yönelik komplo teorileri son seçimde bayağı etkindi. Onları gördük. Hatta bugün hani Türkiye'nin en çok olan partilerinden biri Yeniden Refah Partisi ilk başta aşı karşıtlığından zaten ilerleyerek biraz daha üye çekti, oy devşirdi. Yani komplo teorileri Türkiye'de çok yaygın. Hani baktığımız zaman da yani gelecekte de azalacak gibi durmuyor açıkçası. Daha da insanların komplo teorilerine daha çok inanacağı görülüyor.
Evet, kesinlikle hocam. Bunlar tabii çok bir yandan da endişe verici. Yani gerçekten hani post-truth siyasetine geçişte de değil mi? Yani bu insanların en azından partilerin de özellikle seçim dönemlerinde insanları nasıl bir şeye karşı ya da bir şey uğruna mobilize etmeleriyle de çok ilgili. Sever sendromu kesinlikle bizim de bir meslektaşımla kafa yorduğumuz bir konuydu. Yani seninle de konuşuyorduk. Yani hem Lozan sendromu hem Sever sendromu literatürü gelişiyor. Literatürleri diyelim. Hani bunun sürekli iktidar cenahı tarafı, iktidarlar, hükümetler tarafından yeniden üretilen bir pratik olması da çok enteresan. O yüzden bence çok güzel bir hani resim çizdim Türkiye'deki komplo teorileriyle ilgili. Buradan hocam hazır hızımızı almışken istersen senin çizdiğin şeyden direkt şey yani özellikle neden hani insanlar komplo teorilerine inanırlar? Biz yani soyutlamadan belki de Komplo teorilerine neden inanıyoruz? Neden daha kolay mı geliyor? Yoksa daha rahat mı hazmediyoruz? Kaba tabirle. Burada hani özellikle benim hani sormak istediğim, tabii ki sosyal medyaya biraz geleceğiz. Belki sonra ChatGPT vesaire AI teknolojilerine geleceğiz, ama hani burada gerçekten komplo teorilerine neden uygun bir şey ortamda yaşıyoruz? Çok rahat bunu hazmediyoruz diyelim.
Açıkçası hani baktığımız zaman bir numaralı faktör paranoya gibi gözüküyor. Çalışmalar da onu gösteriyor gerçekten de. Ve hani bu SER sendromundan konuştuk. Yani SER sendromu paranoya tetikleyen bir şey. Paranoya düşündüğünüz zaman sürekli olarak sizi birinin izlediğini, sürekli olarak birinin size zarar verebileceğini düşünüyorsunuz. Ki zaten bu konuda yapılan çalışmalar da başta psikoloji üzerine yapılan çalışma, siyaset biliminden çok. Hani ben burada paranoyanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Hani doktora tezinde de biraz daha ona bakmaya çalışıyorum. Yani paranoya neden bu kadar güçlü? Neden komplo teorilerini çok arttırıyor? Bakmak istiyorum. Ve özellikle hani baktığımız zaman bir numaralı sebeplerden biri paranoya. Komplo teorilerin inancı tetikliyor. İkincisi güvensizlik çok önemli. Yine paranoyanın da burada kardeşi de olabilir zaten. Yani güveniniz düşükse, hani bir kuruma ya da bir insana güvenmiyorsanız size karşı bir şeytani bir harekette bulunabileceğini düşünüyorsunuz. Bundan dolayı güvensizlik de komplo teorilerini tetikleyen etmenlerden bir tanesi. Belirsizlik diğerini söyleyebilirim. Yine bir eksiklikten bahsedersek. Çünkü belirsizlik dönemlerde komplo teorilerine inanç korkunç bir şekilde artıyor. Covid-19'un bir numaralı sebebi oydu. Yani Covid-19'da komplo teorilerine inancın artmasının sebebi. Yani ortada bir virüs var. Hani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Dünyayı ele alıyor. Nereden çıktığı belli değil. Kimi etkilediği belli değil. İlk günler hatırlıyorsanız gece açıklanırdı. Kaç kişinin hasta oldu ve bu belirsizliği o kadar tetikliyordu ki belirsizlikle beraber herkes de bir anlam bulmaya çalışıyordu. Çünkü komplo teorilerinde amacımız biz bir anlam bulmaya çalışıyoruz. Yani insanoğlu olarak biz bir anlam bulamamaya, bir belirsizliğe alışık değiliz. Ya yani belirsizlik olduğu vakitte en kendimize uygun olana, hani birazcık da tembel bir yaklaşımda insan olarak hepimiz tembeliz. Hani birazcık da tembel bir yaklaşımda en uygun teoriye inanıyoruz. Hani Bill Gates çip takacak bize diyoruz. İşte dünyayla geçiyorlar diyoruz. Bu daha basit geliyor aslında. Çünkü oturup hiçbirimizin sayfalarca hani makale okuyabilecek durum. Zaten insanlar işleriyle güçleri düşüyor. Belirsizlikle beraber tabii ki de anksiyete de var. Hani anksiyete de bunu azdıran etmenlerden bir tanesi biraz daha. Bu ulusalcılıktan bahsettik. Burada aşırı sağ ve sağ zihniyetin etkili olduğunu söyleyen çalışmalar var. Ama açıkçası hani bu tamamen kesinlenmiş bir şey değil. Bazı çalışmalar literatürde diyor ki eğer sağ tandanslı görüşlere sahipseniz komplo teorisine inanma eğiliminiz daha yüksek. Ama bazı çalışmalar da tam aksini gösteriyor çünkü sağın da ne olduğunu tanımlamak çok zor. Hani bunlar genelde Amerika'ya göre yapılmış çalışmalar. Ama biz Türkiye'de baktığımız zaman yani sağda çok da büyük bir farklılık yok. Hani solda da olabilir. Ama şu birazcık daha yakın aşırı sol ve aşırı sağda komplo teorisine inanç daha yüksek. Yani siz aşırılığa gidiyorsanız biraz daha komplo teorisine inanma eğiliminiz daha çok var diyebilirim. Bu sağcılığın yanı sıra dindarlıktan bahsediyor. Yani Türkiye'deki bu komplo teorisi endüstrisinin bir ayağıydı. Dindarlık da etkiliyor. Bunun sebebi de dindarlığın etkilemesinin yani arttırmasının sebebi de hem komplo teorileri hem de dindarlık aslında benzer mekanizmayla çalışıyor. Hani insanlar bir anlam bulmaya çalışıyorlar hayatlarında. Bundan dolayı zaten biraz daha dine yakınlar. Burada dindarlık da siz bir şeye inandığınız zaman bir kimlik haline geliyor. Komplo teorilerine de baktığınız zaman her zaman kimliğinize bir saldırı. Bundan dolayı dindarlık da komplo teorilerini arttırıyorlar. Yani dindarlık da burada önemli bir etmen dünya çapında baktığımızda. Hani bunun yanı sıra biraz daha dindarlığın ve sağ görüşün ötesinde milliyetçilik de var. Çünkü gene burada kendinize bir saldırı olduğunu düşünüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bana bir saldırı var. Benim kimliğime, benim kişiliğime yönelik. Bundan dolayı milliyetçilik de komplo teorisine inancı biraz daha tetikleyen etmenlerden bir tanesi. Yani literatürde çok fazla çalışma var. Demografik değişkenlere bakıyorlar. Yani gelir seviyesi gibi, eğitim gibi. İşte psikolojide çok çalışma var. Yani insan analitik düşünme seviyesi düşükse komplodan yüksek inanır gibi ama hani bunlar hep tartışmalı çalışmalar. Yani çünkü çok yeni bir literatür. Özellikle baktığımız zaman hani Türkiye'de bu konuda çalışan zaten bir Sinan Alper Hoca var empirik olarak daha detaylı bakın. Türkay Nefes Hoca biraz daha konuya teorik açıdan bakıyor ve Cengiz Erişen Hoca var. son çalışmalarıyla. Yani Türkiye'de bu kadar yüksek olmasına rağmen bakabilen hani insan sayısı bu konuya dair olarak yani bir elin parmağını geçmiyor diyebilirim. İşte bundan dolayı da çalışmalar da çok yeni olduğu için her belirleyiciden, her bu inancı etkileyen faktörden kesin diyemiyoruz. Ama paranoya, belirsizlik, biraz daha aşırılığa kaçma gibi faktörler, dindarlık özellikle ve burada da bahsettiğim güvensizlik, güven çok önemli bir faktör. İnsanların komplo teorilerine inancı arttıran faktörlerin başında geliyor. Bir de tabii sosyal medya konusu var. Sosyal medya konusunda yine dediğim gibi kesin bir çalışmalar yok. Yani bizim burada beklentimiz hani genel olarak tabii ki de bu konuya bakanlar sosyal medyanın arttırdığı yönünde. Çünkü bu komplo teorisi endüstrisinden bahsettik. Küreselleşmeden bahsettik. Yani bu küreselleşme mantığı zaten 90'lardan sonra televizyonların yayılmasıyla olan bir şey televizyon. Biraz da bir sosyal medya ile beraber hemen hemen her yerde artık komplo teorisi var. Yani komplo teorilerinin daha fazla yayıldığı aşikar. Ama bu inancı arttırıyor mu? O aşikar değil. Son çalışmalara bakıldığı zaman bazıları diyor ki hayır. Yani sosyal medya etkilemiyor. Zaten inanan bir insan sosyal medyada görüp inancı kuvvetli. Bazıları diyor ki hayır sosyal medya arttırır. Sosyal medya gayet arttırabilir çünkü insanlar burada daha fazla maruz kalıyorlar. Bundan dolayı sosyal medyaya kompletörünü arttıran bir etmen olarak bakabiliriz diyor. Yani bu eksikliğin sebebi de yapılan çalışmalar hep anket üzerine. Yani ankette baktığınız zaman çok nedenselliğe bakamıyorsunuz. Deney yapan çalışmalar çok fazla çünkü son 4-5 senede yaygınlaşan bir konu. Ama benim burada hani daha çok gözlemlediğim sosyal medyanın özellikle kullandığınız sosyal medya platformunun önemli bir yerinin olduğu. Çünkü bazı sosyal medya platformlarında öyle bir şekilde videolar dizayn ediliyor ki inanmamak elde. Yani benim bile inanasım gibi. Ben zaten yani komplo teorilerine ben de inanıyorum herkes gibi tabii ki de ama hani hiç inanmayı beklemediğim komplo teorilerinde mesela bu Lizard People komplo teorisi vardır. İnsanlar kertenkeledir komplo teorisi vardır. Yani insanların kertenkele olduğuna inanasım geliyor benim. Öyle bir yapıyor ki diyorum acaba Donald Trump kertenkele mi? Yani Instagram Reels'e girdiğin zaman. Çünkü Reels'te öyle şeyler var ki insanı alıyor. Ama atıyorum işte Twitter'a girdiğiniz zaman birinin sadece bir metin yazması çok da etkileyemeyebiliyor. Yani sosyal medya üzerine bence burada biraz daha insanın ne kadar maruz kaldığı çok önemli belirleyici. Yani hiçbir şey değilse sosyal medyada sürekli komplo teorilerine maruz kalmanın ben etkili olduğunu düşünüyorum.
O da çok fark ettiriyor kesinlikle. Yani biraz hani komik bir örnek daha vermek gerekirse belki de şey de vardı. Yani 11 Eylül tabii maalesef hani bunun acı bir gerçeği ama Michael Jackson ölmedi lobisi vardı bir ara işte. Michael Jackson ölmedi ameliyat oldu farklı şekilde aramızda vesaire gibi de yani kültür sanat camiasında da devam eden bir şey vardı. Bir komplo teorisi vardı yaygın. Hala buna inanan hani belki de flat earthers gibi yani düz dünyacılar gibi. Belki de değil mi hocam? Mesela daha böyle bilimsel olmaya çalışan tartışmalarda görüyoruz. Yani farklı açılardan, farklı alanlarda da bu tartışmalar devam ediyor sanki yani gördüğümüz kadarıyla.
Hala aynı şekilde devam ediyor. Bir de şey de var aslında bu nedenlerden bir tanesi kaybeden tarafta olmak da önemli. Yani onu da ben unutmuştum onu da ektim. Çünkü kaybeden tarafta olduğunuz zaman insan haliyle bunu birazcık daha şey yapıyor. Hayır ben hani bundan kaybetmedim. Altta farklı bir neden var. Birileri bunu yapıyor. Hatta hani 2018 seçimlerinde hatırladım. Muharrem İnce'yi kaybettiği zaman hani öyle komplotöre dönmüştü ki işte eşini kaçırdılar. Adam ondan çıkamıyor. Yani bu kaybeden tarafta olduğunuz zaman biraz daha fazla inanabiliyorsunuz. Bir de gerçekten de çok da keyifli de. Hocam sizin de bahsettiğiniz gibi Michael Jackson aslında ölmedi. Çok keyifli bir komplo teorisi. Ya yani bu da bir faktör aslında.
Dediğin gibi de şey yapabiliyorsun. Bu çok yani gerçekten duygularla ne kadar alakalı yani senin dediğin gibi hocam yani politik psikoloji boyutu gerçekten çok önemli. O yüzden de tezini çok merak ediyorum yani seninle de konuşuyoruz zaten. O süreci izlemek çok keyifli. Çok da orijinal çalışmalar yapıyorsun. Çünkü o yüzden hani dinleyicilerimiz için de söylemiş olayım. Lütfen hani hocamın çalışmalarını da takip ediniz. Daha bu alanda çok orijinal işler yapacak. Ondan zaten hani hiç şüphem yok. Bu konularda biraz daha hani kafa yoran insanları dinlemek lazım. Çünkü gerçekten günlük hayatı çok etkileyen bir konu. Komplo teorileri. Sen de dediğin gibi hocam. Buradan istersen hocam hani aklına gelen bir şey olursa zaten hani yine sonda da şey yapabiliriz ama bu başta bahsettiğin temayı biraz hani burada açma fırsatımız olur senin de yazdığın soruyla. Yani Bu küreselle yerel dinamikler arasındaki ilişki. Biraz da küreselleşen boyutlarından da bahsettim. Yani komplo teorilerinin küresel ve yerel sonuçlarına gelirsek, Türkiye'yi, dünyayı biraz konuştuk pek çok farklı örneklerden. Ama bunları hani birkaç tema altında incelemek istersek hani neler söylersin bu küresel yerel dualizmi arasında?
Yani komplo teorinin sonuçlarından bahsettiğimizde küresel ve yerel biraz daha şeye bakabiliriz aslında. Şunu da bence bir ara not olarak söyleyeyim. Hani biz hep hani komplo teorinden kötü bir şey olarak bahsediyoruz. Çünkü literatür biraz daha öyle ve hani günümüzde hep biz böyle kötülüklerini gördük. Ama iyi sonuçları da olabilir küresel ve yerel olarak. Yani onlara da biraz daha bakmak gerekiyor aslında. Yani hep böyle komplo teorileri kötü bir sonuç yaratmıyor. Çünkü tarihe baktığımız zaman bizim komplo teorileri dediğimiz bazı şeyler gerçekten de olmuş. Yani biz teori diyoruz ama bunlar hani bunu belki şu an hiç beklemediğimiz bir şey 30 sene sonra gerçek olduğu ortaya çıkacak. Hiçbir şekilde bilemiyoruz. Mesela tarihte baktığımız zaman Northwoods operasyonu var. Bu John F. Kennedy döneminde. Hani amaç burada Kübalılar Amerika'ya saldırı diye birkaç yeri bombalamak. Sonrasında Küba'yı işgal etmek. Sonra tabii ki de bundan vazgeçiyorlar ama 1990'larda gerçekten de böyle bir planın olduğunu ortaya görüyoruz. Yani o zaman kalkıp da birine deseniz ki bak Amerika işte bir yeri bombalayacak, Küba'yı işgal edecek derler ki ya sen saçmalıyorsun, komplo teorisi gerçek değil derler ama yani tarihe bakıldığı zaman gayet net bir şekilde yani bunun gerçek olduğunu görüyoruz. Ve hani böyle de baktığımız zaman demokratik olarak birazcık şeffaflığı da getiriyor komplo teorisi. Yani şeffaflık açısından biraz daha şeffaflığı artırıyor. Bu iyi bir sonuç. Çünkü komplo teorileri sürekli olarak yayıldığı zaman belki gerçekten de böyle bir şeye hareket edebilecek devletler ve devlet mensupları biraz daha şeffaf olmak istiyorlar. Böylelikle insanların aklındaki soru işaretini silebilmek istiyorlar. Ve bu biraz daha hani devletleri şeffaflaştırıyor. Mesela Watergate skandalı da benzer bir şekilde. Yani şeffaflığı arttırması açısından demokratik olarak yararları da var. Ama gel gelelim ki zararlı sonuçları daha fazla. Yani özellikle demokratik açıdan zararlı sonuçları daha fazla. Yani küresel ve yerel bir anlamdan bahsettik. Birazcık bu demokratik açıdan yerelden bahsetmek istiyorum. Yani ilk olarak oy vermeyi düşündüğünü görüyoruz bu komplo teorilerini. Çünkü bir insan hani komplo teorilerine inanıyorsa diyor ki gizli bir örgüt var. Her şeyi bu örgüt yapıyor. Ben niye oy vereyim? Benim oyum sadece onlara meşruiyet kazandıracak diyor. Yani bu demokraside de oy vermeyi düşünüyor. Ki Amerikan seçimlerine baktığımız zaman hani oy vermenin de düşük olmasının sebeplerinden birisi de bu. Yani komplo teorileri birazcık daha etkiliyor. Bu oy vermenin yanı sıra insanları bu şiddet eylemlerini itiyorlar. Yani en son 2020'de yine bu kongrenin basılmasını gördük. QAnon destekçileri tarafından Amerika'da. Şimdi bir seçim daha var Kasım'da. Yine Trump kaybederse neler olacak çok merak ediyorum. Çünkü yeni komplo teorileri çıkıyor. Amerika'da aktif bir şekilde insanlar inanıyor gene. Ve insanlar Trump kaybettiğinde de belki de Biden kaybedecek oradan farklı bir şey gelecek. Yani Trump Biden kapacak ona da emin değilim ama büyük ihtimalle bu ikisi olacak. Ve gene bir hani şiddet eylemleri görebiliriz. Yani bu diğer bir zararlı faktör. Komplo teorilerine baktığımız zaman. Demokratik olarak bunlardan bahsedebiliriz. Bir de tabii oy verme meselesi var. Yani oy verme davranış konusunda biraz daha insanların komplo teorileri aşırı sağ ve aşırı sola itiyor. Yani aşırılıkları ittiği için özellikle bu bazı ülkelerde aşırı sağın oy kazanımına destek sağlıyor. En son İtalya'da yapılan çalışmalar bunu gösterdi ki orada zaten aşırı sağ bir parti şu an başta. Hani aşırı sağa oy verme eğilimini arttıran faktörlerden bir tanesi komplo teorileri ki aşırı sağ başa geldiği zaman bunun hem yerel sonuçları var, politika bazında hem de küresel olarak zaten birlikte çalışır. Daha da kendilerini güçlendirir. Demokratik olarak böyle sonuçları var ki diğer bir önemli sonucu demokrasiyle bağlantılı popülizm. Bir komplo teorinin inancınız yüksekse popülizm de artırıyorsunuz zaten. Çünkü popülizmin ana mantıklı biraz daha ayrıştırıcı bir siyaset. Komplo teorilerinde de hep bir öteki var. Yani popülizmdeki o anti-establishment algıyı, yani müesses nizama karşı olmak, düzene karşı olmak algısını komplo teorileri arttırıyor. Çünkü hep siz bir komplo teorisinde bir elit düşünüyorsunuz. Ve bu elitin şeytani bir şekilde size zarar vereceğini düşünüyorsunuz. Popülistler de diyor ki, hayır ben seni koruyacağım. Mesela Donald Trump bunu çok iyi kullandı. Yani komplo teorilerini çok güzel bir şekilde kullanarak bir ayet bir şekilde Amerika'da popülizm yükseldi ve başa geldi. Yani popülizm burada diğer önemli bir sonuç diyebilirim. komplo teorileri bakımından. Bunun yanı sıra bu COVID-19'dan bahsettik. Yani burada aşı meselesi çok ciddi bir sorundu. Baktığımız zaman geçmişte bu COVID-19'da aşı sorunu biraz daha tabii ki de artık aştık. Nüfusun çoğunluğunu aşıladık ama başta öyle bir korku vardı ki COVID-19'dan dolayı. Yani diyorduk ki nüfusun çoğunluğu aşılanmayacak herhalde. Ya bunun sebebi de komplo teorinin aşı. Yani insanlar aşı oldu dediğiniz zaman ya Bill Gates'in ben çipini takmak istemiyorum diyorlardı. Maltepe'de büyük bir gösteri düzenlendi. Gazetecilerin katıldığı, insanlar Bill Gates'e laf attılar. Yani çok Türkiye'de bunun için parti kuruldu. Dayatmasız Yaşam Partisi. Çok tabii seçimlere kadar gidemedi. Yeniden Refah Partisi daha önce de bahsetmiştim. Çok sık bir şekilde kullandı bunu o dönemler. Değiştirmek için de aşının işte insanları işte farklı bir hayvani şekil alacağını falan düşünenler vardı o dönem. Biz bunu aştık aşı meselesi. Aşı olayı gitti ama bir sonrakinde inşallah gelmez. Pandemi olduğu zaman nasıl yapacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Yani COVID-19 da bunlardan bir tanesiydi. Bunun yanı sıra bir de ön yargı ve aşırılık var. Yani komplo teorinin etkin olduğu bir yerde genelde zaten hep öteki olduğu için çevrenizdeki etnik topluluklara karşı bir ön yargınız. Ve bu ön yargı her seferinde insanları biraz daha öteki konuma atıp birbirinden uzaklaştırıyor ve kutuplaşmayı da arttırıyor. Yani geçmişte baktığımız zaman özellikle Türkiye özelinden bahsettiğimizde 2000'lerde çok fazla biz burada hani ulusalcılardan bahsettik. Bazı siyasetçilere hep öteki isimler verildi. İşte atıyorum işte bu Kürt olduğu için bunu yapıyor, Yahudi olduğu için bunu yapıyor, Gürcü olduğu için bunu yapıyor. Hani hep böyle bir ön yargıyla yaklaşım vardı. Şimdi tam tersi tabii hani dindarlar açısından da böyle komplo teorileri kullanılıyor. Bak işte bu Ermeni Türkiye'yi yok edecek aslında bu Ermenilerin uşağı tarzı söylemler görüyoruz. Yani hep böyle beraber çalıştıkları düşünülür. Hani İsrail, Kürtler hepsi beraber çalışıp Türkiye'ye saldırıyorlar diye düşünülür. Yani çok net bir ön yargı yaratıyor toplumda bu. Ve bu sadece hani bize siyaset bilim olduğu için siyasetten konuşuyoruz ama sosyal olarak da kötü bir şey. Yani insanlar birbirine sosyal olarak yakınlaşamıyorlar. Çünkü bu komplo zihniyetinden dolayı, komplocu zihniyetten dolayı birbirlerinden çekiniyorlar. Son olarak hani bu ön yargıdan bahsetmişken şunu da bahsedeyim. Amerikan karşıtlığı çok önemli bir sonucu bunun. Yani Batı karşıtlığı diyebilirim. Çünkü Türkiye'de bizim son yaptığımız çalışmada çok yüksek çıktı Batı karşıtlığı, Amerikan karşıtlığı. Ve komplo teorileri bunun çok önemli bir tetikleyicisi. Çünkü siz komplo teorisine inandığınız zaman Türkiye'de bir numaralı aktör Batı, Amerika. Yani geçen çok kötü bir deprem yaşadık. Depremde de aynı şekilde harp komplo teorileri döndü. Hani bir Amerikan gemisinin Akdeniz'den geçtiği, o bir Amerikan gemisinin harpı tetiklediği düşünülüyor. Yani orada yardıma gelen, Batı'dan yardıma gelen, sanırım İspanya'dan mıydı? Birkaç yerden yardıma gelen oradaki hani etkililere bile bazı insanlar çok hoşgörü davranamadılar bu korkularından dolayı. Çünkü sürekli olarak bir korku var işimizde. Yani diyoruz ki biz her sendromuyla beraber gelen sürekli bir Amerika bizi işgal edecek. Hani bu Kurtlar Vadisi'nden bahsettim. O bir numaralı tetikleyicilerden bir tanesiydi. Metal Fırtına vardı eskiden kitabı olarak. Orada da gene benzer bir şekilde. Yani baktığımız zaman zararlı sonuçları hani çok daha etkili diyebilirim. İyi sonuçlarına ve küresel bir yerel alanda baktığımız zaman genel olarak biraz daha ağır bassa da zararlı sonuçları artık biraz daha küresele dönüyor. Yani sizin toplumsal açıdan bu kamuoyunu da etkilediği için yararlı bir ilişki kurmanızı bile engelleyebiliyor devletler açısından. Yani Türkiye'de bazı sorunları çözmek istediğinizde diyelim bu sel sendromundan dolayı çözmeniz çok zor hale gelebiliyor ve sel sendromunu da Batı karşılığında komplo teorisi inancı tetikliyor.
Okey, o zaman şeyden devam edelim. Ağzına sağlık hocam. Gayet kapsamlı oldu çünkü hani komplo teorilerin hani yerel ve merkezi yani daha genel sonuçları açısından hani, toplumların bireysel seviyede belki insanları nereye sürükleyebileceğini aslında görebiliyoruz. Ucu bucağı olmayan bir konudan bahsediyoruz. O yüzden de belki çalışması hem zor hem de keyifli sanıyorum. Yöntemsel olarak da değil mi?
Evet gerçekten de öyle yani ben ilk başta ilgim inanılmaz olduğu için başlamıştım ve hani siyasi psikolojiden çok komplo teorileri araştırarak başlamıştı bu iş. Ama ilerleyen zamanlarda baktığım zaman öyle çeşitli sebepleri var ki zaten daha da çok da yeni bir konu. Yani ben herkese de çalışmayı aslında destekliyorum çalışmasını çünkü çok yeni olduğu için çok da keyifli farklı farklı şeyler bulabiliyorsunuz. Yani komplo teorinin daha ne kadar sonuçları olduğunu, daha neleri sebep verdiğini bilmiyoruz büyük ihtimalle. Yani kim bilir neler çıkacak gelecekte.
Tabii. Peki hocam, sonlara doğru hani biraz daha kaçırdığımız noktalar varsa onlara da geliriz, ama senin yine sorduğun sorulardan yani çok aslında yerinde bir soruydu. Çünkü komplo teorilerini durdurma şansımız var mı? Yani bütün bunlara rağmen komplo teorilerine karşı belki de nasıl önlem alabiliriz? Hani soruyu belki de tersten sormak gerekirse. Bütün bu teknolojinin belki de olumlu yanlarını, yani belki de ChatGPT'nin özellikle bedava versiyonlarında bile karşımıza çıkan yanlış bilginin, yani dezenformasyon, mezenformasyon, malenformasyon belki de, bunların hepsiyle belki de mücadele ederek nasıl bir hani komplo teorilerinden belki de arınmak mümkün olur? Bunlarla nasıl mücadele edebiliriz? En azından doğru bilginin de belki de hani insanların duygularına da hitap ederek nasıl bir güvenli belki de tırnak içinde bir ortam sağlayabiliriz diye sana sormuş oldum.
İlk olarak neler komplo teorilerini durduramaz ondan bahsetmek lazım. Bir kere yani çoğu insan kafasında şey düşünüyor, zeka seviyesi, yani eğitim seviyesi. İşte zeka ve eğitim çok önemli bir faktör gibi duruyor ama aslında belirleyici değil. Yani gerçek, yani bu kendi kişisel hayatımızda da görmüşüzdür. Yani çok zeki birisidir, çok eğitimli birisidir. Yani alanın en iyisidir. Ama çok saçma bir komplo teorisine inandığını görürüz. Adam kalkar der ki dünya düzdür der. Yani şok olursun, hadi bir İnanılmaz bir dehadır ama bir bakmışsınızdır dünya düzdür diyor. Yani ondan dolayı zeka, eğitim, gelir seviyesi gibi böyle durumlar çok fazla etkili değil komplo teorisini durdurma konusunda. Yani istediğimiz kadar okuyalım, hani istediğimiz kadar bakalım durduramıyoruz. Çünkü kanıtlar da yetersiz komplo teorisi. Yani bir insana istediğiniz kadar kanıt gösterin, komplo teorisinin inancını durduramıyoruz biz. Çünkü hani farsayalım, Lozan konusunda yazan zaman vardı ama yani diyelim ki bu Lozan Beyazıt'a şimdi 2023 geçti. Dedi ki artık 2023 geçti. Bak Lozan bitmedi. Dedi. Hani kalkıp diyecekler ki 2023 değil. O işte atıyorum 2071, 2053. Ya gene bir zaman koyacak. Yani bu istediğiniz kadar kanıt sunun. Mesela harp konusunda hayır işte bakın depremin sebebi bu diye sürekli olarak deprem bilimciler anlatıyor televizyonlarda. Ama hiçbir şekilde bulunamaz. Çünkü kalkıp diyor ki bu anlatan da zaten onların uşağı. Yani istediğiniz kanıtı sunmanız da yetersiz. Yani ondan dolayı durdurabilecek çok fazla bir şey yok. Hani bununla ilgili aşılama diye bir yöntem var. Bu daha çok yanlış bilgi, misinformation'da kullanılan bir yöntem. Hani öncesinde bir bilgi veriyorsunuz, doğru bilgiyi verip böylelikle insanları aşılayıp komplo teorinin inancını durdurmak. Ya bu misinformation da işe yarıyor. Çünkü orada bir aktör yok yanlış bilgi. Yani aşılar otizme yol açar diye bir düşünce var. Bunu öncesinde doğru bilgiyi vererek belki yok edebiliriz. Ama komplo teorisinde bu da işe yaramıyor. Çünkü yine kişi kalkıp diyor ki hayır sen onların uşağısın, sen beni kaldırmaya çalışıyorsun, sen onlara yardım ediyorsun diyor. Yani aşılama yöntemi bile yetersiz. Ki zaten literatürde de en korkutucu şeylerden biri o. Yani komplo teorisinin inancı durduramıyorsunuz. Yani bu COVID-19 meselesinde insanlar aşılandı evet. Hani bunun en büyük sebebi de liderler çıktı aşıladılar kendilerini. Siyasetçiler, işte ünlüler, bilim adamları tek tek aşılandı. İnsanlara güven arttı, aşı oldular. Ama bugün o kişiye soruyorsunuz. Kalkıp diyor ki ya ben aşılandım ama keşke olmasaydım. Bak işte çip var bende falan diyor. Hala o komplo teorisine inanıyor. Yani aşı olması demek o insanın komplo teorisine inanmadı demek değil. Baktığımız zaman son bir çalışma var. Daha tam olarak yayınlanmadı Gordon Pennecoff'un. Onlar şöyle bir çalışma yapacak. ChatGPT'yi kullanarak komplo teorisi inancını düşürmeye çalışmışlar. Ama ChatGPT'nin dördünde gayet net insanların başka kendilerini tanıtıyorlar insanlar. Daha sonrasında inandıkları komplo teorisini söylüyorlar. Bunlardan bir tanesi 11 Eylül komplo teorisi. Ondan sonra ChatGPT tek tek insanları aksine inandırmaya çalışıyor. Oran %90'dan %60'lara 50'lere inmiş. Yani daha az inanıyorlar insanlar. ChatGPT gerçekten başarılı. Hani bunun sebebi de biraz daha kişisel bakabiliyordu. Bunun en büyük sebebi o. Daha böyle personalized bir şekilde, detaylı bir şekilde insanı tanıdığı için sizin nereye dokunacağınızı, neye inanacağınızı bildiği için yapay zekalar başarılı. Hatta 2 ay sonra bir daha bakmışlar, hala daha insanların komplo teorisine inanma seviyesi düşmeye devam etmiş. Yani burada yapay zekalar belki çok iyi bir yöntem olabilir. Çünkü dediğim gibi insanlar kanıtlara inanmıyor olabilirler bu konuda. Ama insanlar kalkıp da belli bir süre sonrasında sürekli olarak kendi kişisel özelliklerine göre kanıt görmeye başladıkları zaman yani maruz kalma yöntemi de belki bir sonuca ulaşabiliriz. Ama bu yöntem şu an tabii ki de çok da yeni. Yani gelecekte belki yapay zekalar gelişecek. Hani biz bu yapay zekalar şu an sadece hani birkaç tane yapay zekadan bahsediyoruz. ChatGPT'den bahsediyoruz. Google'un vardı bir tane, Gemini'ydi sanırım. Hani Türkiye'de şimdi yapacak TÜBİTAK'ta. Belki bunların artmasıyla daha da iyi olabilir. Yani belki bu yöntemle insanları biraz daha komplo teorisi inancını azaltabiliriz. Yani şu an elimizdeki sanırım tek güç yapay zeka bu konuda.
Çok enteresan yani dediklerim hocam, şu ağzına sağlık. Çünkü şey düşünüyorum yani ChatGPT'ye, çünkü bazen doğru soruları sormak da artık elzem hale geldi, özellikle pro versiyonda. Hani sanıyorum, anladığım kadarıyla kişisel bir kullanıcı olarak doğru soruları sorunca AI ve makine öğrenme yöntemlerini kendi şeyinizde, lehinizde değil mi? Çok güzel eğitebiliyorsun ve güzel cevaplar alıyorsun. Yani işine gelir, işine yarayan şekilde. Ama işte acaba insanlar hani komplo teorilerinden kaçınmak için o doğru soruları, merakları özelinde soruyor mu gibi bir soru aklıma geldi. Yani
Yani
öyle
insanların
düşünüyorum.
nasıl onu öğreteceği çok büyük bir merak konusu gerçekten de. Çünkü yanlış soruları sorarlarsa da tam tersi bir etki olabilir. Yani o zaman insan öyle bir komplo teorisine düşer ki hocam size dediğiniz gibi korkunç bir şekilde artabilir. Bir de komplocu zihniyet konusu var burada. Onu da kısa bir şekilde söyleyeyim. Biz bu komplo teorisine inanmaktan bahsettik. Literatür diyor ki bize komplocu zihniyet var. Yani İngilizce'de conspiracy mindset dediğimiz. Yani siz eğer sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Belki doğuştan gelen bir özellik, belki çevreden kazandığımız bir özellik. Komplocu zihniyete sahipsiniz. Yani sizin bir kişilik özelliğinizse öyle bahsediyor. Yani bu kişilik özelliği. Siz ne yaparsanız yapın, o kişiye ne yaparsanız yapın, komplo teorisinden kurtaramazsınız. Ve bakıldığı zaman son çalışmada Türkiye'de de oranlar bayağı yani kuvvetli de, ve dünyada da bakıldığında yani %20'lerden falan bahsediyoruz. Hatta daha da yüksek. Şimdi tam rakam aklımda değil. Ama bu komplocu zihniyete sahip olmak demek, insanlar her komplo teorisine, o komplocu zihniyetteki insan. Yani kertenkelelerin dünya yönettiğine de inanıyor. Harpa da inanıyor. İşte Prenses Diana'nın öldürüldüğüne de inanıyor. Bu bir kişilik özelliği. Yani kişilik özelliğinizi değiştiremezsiniz zaten. Yani ChatGPT ona ne yapabilir hiç bilmiyorum.
Evet. Yani tamamen yerleşmiş bir şeyden bahsediyoruz. Artık bu
Gerçekten
şey
de.
gibi hani kişilik özelliği gibi agresyon, yani çok agresif bir insan olmak, çok işte ne bileyim hani optimist bir insan olmak falan gibi bir şey herhalde. Öyle bir basit bir şeyden bahsediyoruz.
Tabii, hani tamamen sizde kalmış yani. Yani tabii bilmiyoruz kişilik özelliklerini doğuştan mı, çevreden mi aldınız, ama artık sizin de ölene kadar devam ediyor.
Çok enteresan noktalar hocam. Gerçekten yani bu komplo teorileriyle ilgili baka baka konuşmak lazım. Yani belki de tek tek incelemek lazım. Bahsettiğin her bir nokta hani ayrı bir belki de bölüm konusu, ama seni de çok yormadan da şeyi sorayım. Yani daha unuttuğumuz ya da kaçırdığımız bir nokta var mı? Benim çünkü hani aklıma gelen zaten soruları sen çok güzel toparlamıştın. Hani onları da benim sormayı unuttuğum ya da değinmeyi unuttuğumuz bir nokta var mı diye sorayım sana.
Estağfurullah Erman Hocam, ama hani benim burada ekleyeceğim çok bir şey yok çünkü konu çok büyük. Yani ben o kadar çok şey ekleyebilirim ki hani bu 1-2 saate gider. Ama burada en önemlisi sanırım daha çok bu konunun çalışılması gerektiği. Yani ilk bu konuda yapılan böyle empirik çalışmalar 2007'de geliyor, 2010'da geliyor. Daha 14 sene öncesi. Yani ve 2019'dan sonra çalışmamış. Çünkü Türkiye'de de yapılan, hani dediğim gibi bir Cengiz Erişen Hoca vardır, bir Sinan Alper Hoca var. Adam akıllı konuşuyor zaten. Ve Türkiye bu konuda komplo teorisi konusunda çok fazla kendi kendini geliştiren bir ülke. En son bir konferansta baktığımız zaman dünyanın da ilgisini çekiyor Türkiye'de durumun ne olduğunu. Yani biz komplo teorisini anlatmaya başladığımız zaman salonda inanılmaz bir şekilde Türkler vardı. Ve herkes de meraklı bu konuya. Yani dünyada da inanılmaz bir var. Çünkü onlar da şaşırıyorlar böyle komplo teorilerinin olduğunu. Yani ondan dolayı bu konunun ben gelecekte de hani çok fazla merak konusu olacağını düşünüyorum. Ve hani baktığımız zaman her zaman bir kriz olacak dünyada. Yani şimdi İran-İsrail savaşından konuşuyoruz. 6 ay önce İsrail-Filistin'den konuşuyorduk. Hani o zaman da şey komplo teorisi çıkmıştı. Espresso Lab komplo teorisi. Hani kalkıp da Espresso Lab bilerek Starbucks'ları yok etmek için bunu kullanıyor gibi. Yani hep bir komplo teorisi çıkacak. Yani bununla nasıl savaşabileceğimizi bulabilirsek eğer, yani en ufak bir bulma şansımız varsa bile, hani insanlık açısından çok kıymetli olur. Çünkü gelecekte nasıl krizlerle başa çıkacağımızı bilmiyoruz.
O yüzden de çok kıymetli bu konuyu şey yapmak. Bireysel anlamda da yani farkındalığı arttırmak senin dediğin yöntemlerle özellikle çok mümkün. Yani gerçekten çok büyük bir bilgi bombardımanına müsait zihinlerimiz dediğim gibi sosyal medyadan özellikle her gün son dakikalar işte asılsız haberler doğru olmayan deepfake videolar vesaire bunların arasından seçip kendi hani belleğimizi de rahatlatmak adına böyle komplo teorilerinden uzak gerçek bilgiye ulaşmak adına kendimizi de hani bilinçlendirmemiz lazım. Dolayısıyla şu yapılacak çok iş var ama dediğin noktalar çok güzeldi. Yani ben çok keyif aldım. Zaten meraklı olduğum bir konuydu. Uzun zamandır da yapmak istediğimiz bir konuydu. İyi ki de yaptık gerçekten bölüm sonunda. İyi ki de vakit ayırdın hocam. Geldim paradigmaya. Ağzına sağlık.
Ben çok teşekkür ederim Erman Hocam. Benim için çok büyük bir keyifti. Baştan beri çok kuvvetli bir dinleyicinizim. Çok memnun oldum.
Sağ ol hocam. Çok teşekkürler. Dediğim gibi Furkan Hoca ile de artık diğer bölümlerde bir arada olacağız. Onunla da Arktik siyasetini konuşuyor olacağız. Yine Yeditepe'den çok kıymetli bir dostumuz, meslektaşımız. Bizi dinlemeye devam edin. Takipte kalın. Batuhan Hocama tekrar teşekkür ediyorum.